Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyicileri, hepinizi muhabbetle selamlıyoruz. Ben Mehmet Lütfü Arslan, kıymetli hocamız Hasan Kam Yılmaz Beyefendi ile birlikte bugün inşallah Mekke'nin fethini konuşacağız. Niye Mekke'nin fethi hocam? Geçen hafta yılbaşı ile ilgili böyle bir konuşmuştuk.
Gönderme yapmıştık.
Yılbaşında onların yılbaşısı varsa bizim de Mekke'nin fethi var diye. Aslında Mekke'nin fethi tam olarak tarihine ne zamana denk geliyor hocam?
20 Ramazan ve 8 Ocağı tekabül ediyor. Yani yılbaşından bir hafta sonra falan aşağı yukarı. İşte bu içinde bulunduğumuz günler ona yakın. İşte yani bizim İslami camiadaki insanlar da bir tepkisel tavırla, yani bizde de bir şey olsun onun mukabili, gençler de boşa düşmesin diye 70'li yıllardan itibaren hatırladığım kadarıyla böyle bir paralel kutlama diyelim veya alternatif kutlama şeklinde gerçekleştirdiler. Onun tabii şöyle bir faydası oldu. Yani Mekke fethi gerçekten önemli bir dönüm noktası asr-ı saadette Efendimizin hayatında ve İslam tarihinde. Oradaki mesajların iyi okunması, anlatılması adına, efendim topluma heyecan vermek adına, merhamet mesajları yüklemek adına o Mekke fethi sırasında gerçekleşen olaylarla ilgili güzel bir şey oluyordu. Ama artık o da unutuldu maalesef. Yani o yüzden ben geçen hafta gönderme yapmıştım. Siz de bugün gündeme taşımayı düşünüyorsunuz herhalde. Hayırlısı bakalım.
İyi olur hocam, inşallah. Hocam aslında tabii o seferin hazırlıklarından, ordunun oraya gidişine, sonra orta efendim işte o gün yaşananlar. Evet. Bir de tabii Kur'an-ı Kerim'in işaretleri de var. Yani özellikle Fetih Suresi.
Mekke fethiyle alakalı olduğu, evet.
İzaca Nasrullah diye bildiğimiz.
O fetihten sonra.
Fetihten sonra. Ben mesela bana en ilginç gelen o hocam. Niye? Evet. Çünkü fetih verilmiş, Allah Resulüne istiğfar emrediliyor orada.
İşte yani tevbe emrediliyor. Aslında o tabii bütün ümmete önemli bir mesaj. Evet. Yani siz bir zafere, Nasrullah, Allah'ın yardımı ve zafer ulaştığı zaman ve fetih ulaştığı zaman, yani gevşeyip de biz bunu hak ettik, biz neymişiz moduna girip, aman ha bir arızamız, eksiğimiz var mı, bir kusurumuz var mı, mutlaka vardır, onları telafi edelim ve benliğe de kapılmayalım. Yani çünkü benlik en büyük hasım insan için. Evet. Dolayısıyla istiğfarla Rabbimizle ilişkilerimizi yeniden gözden geçirelim diye bir mesaj veriyor Allah Teala Hazreti Peygamber'e ve tabii ki bütün ümmete. Çünkü insanların en çok taştığı, coştuğu anlar bu zafer anlarıdır.
Evet.
Mutluluk anlarıdır. O dönemlerde bu zaferi kendisinden bildiği zaman insanlar gerçekten ayakları kayar. Sakın ha zaferi kendinden bilme. Çünkü zâcaya nasrullâhi vel feth. Yani hem nasır, zafer, hem de fetih geldiği zaman insanlar da fevç Allah'ın dinine giriyor oldukları zaman, onları gördüğün zaman sen Rabbına tesbih et. Sebbih bihamdi rabbike, elhamdülillah ya Rabbi, bize bu günleri gösterdin, senin sayende biz böyle bir zafere ulaştık, işte küffarı perişan ettik, sulh ile Mekke'ye girdik, kavgasız nizasız ve oraya merhameti taşıdık manasına. Ondan sonra vestağfir, bundan mağfiret dile. Eğer böyle bir şey yapmışsan, eğer varsa veya olanlar olmuşsa, ki olabilir, dolayısıyla mağfireti de unutma, hem tesbih et hem mağfiret. Yani ikisini beraber götürme. Yani sevinmeyi, şükretmeyi, hamd etmeyi de, mağfiret dilemeyi de birlikte emrediyor Allah Teala.
Hocam bu ara malum kuraklık da gündem ya.
Evet.
Yani doğru. Böyle aslında bir istiğfara çok muhtaç olduğumuz günlerdeyiz değil mi hocam?
Kesinlikle. Yani insanoğlu zaten aslında hayatının her safhasında, günün her safhasında. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir 70 bir de 100'lü rivayeti var. Yani ben günde 70 defa istiğfar ediyorum diyor bir rivayette. Bir rivayette 100 defa istiğfar ediyorum diyor. Kur'an vel müstağfirine bile sar diyor. Yani sabah seher vakitlerinde, yani namaz, sabah namazından önceki o seher vakti dediğimiz zamanda istiğfar edenleri gözyaşıyla Cenab-ı Hakk'a mağfiret talebinde bulunanları Allah Teala sena ediyor, övüyor. Çünkü bu mağfiret talebi insanın acziyetini, kulluğunu, itirafı, Cenab-ı Hakk'ın azameti karşısındaki küçüklüğünü fark ederek, ya Rabbi bütün her şeyin sahibi sensin, ben aciz bir kulunum, bana rahmetinle muamele et ve beni bağışla diyerek ne diyelim, arz-ı ubudiyet etmesidir. Evet. Yani o manada.
Hocam şimdi kendimi bu televizyonlardaki sunucular vardır yani, hocalarla konuşurlarken şimdi şöyle bir dua gelecek az sonra diye öyle bir hissettim ama şunu sormadan edemeyeceğim. Evet. İstiğfar tam olarak nasıl yapılıyor hocam?
Şimdi yani onu Efendimiz'den
merak eden dinleyicilerimiz olabilir.
Efendimiz'den ve Kur'an-ı Kerim'in bize tarif ettiklerinden istiğfar ve tevbenin, estağfirullahu lazim ve etubu ileyh, Yani estağfirullahelazim, yani azamet sahibi olan, kibriya sahibi olan, yücelik sahibi olan Allah'tan mağfiret dilerim ve etubu ileyh ve ona dönerim, ona tevbe ederim, ona yönelirim diye bu lafızlarla olması en güzel. Yani estağfirullahelazim veya estağfirullah tek başına da bir istiğfardır. Ama azim sıfatıyla beraber olunca, yani onun azameti karşısında küçüldüğümüzü hissetmek, hissedebilmek de önemli olduğu için estağfirullahelazim ve etubu ileyh. Ama 100 defa Efendimiz tekrarladığı şey estağfirullahelazim şeklindeki lafızlarladır.
Ya, o ifade kafi yani. Estağfirullahelazim.
Evet, evet, o ifade kafi. Bir de Seyyidül İstiğfar diye Efendimiz'den gelen mesur bir dua var. Orada ise çok daha güzel manalar var. Yani onu dilimize pelesenk etmek, onu işte seher vaktinde okumak, sabah namazından sonra okumak, yola çıkarken okumak. Hakikaten.
Allahümme ente Rabbi diye başlayalım.
Yani, evet, o dua.
Allahümme ente Rabbi, la ilahe illa ente halakteni.
Ve ene abdüke ve ene ala ahdike ve vaadike mestetatu. Euzu bike min şerri ma senatu. Ebu leke bi nimetike aleyye ve ebu zembi fevfirli zunubi fe innehu. Yani orada hep yine dikkat ettiyseniz, yani Cenab-ı Hakk'ın nimetleri bizim günahkarlığımız ve gereği gibi kul olamayışımızı bir itiraf var. Ve bununla ya Rabbi sen büyüksün, bizi kabul buyur. Biz bunun farkındayız yani. Hem günahkarlığımızın, hem aczimizin, hem işte başkasının farkında olmayışımızın farkındayız. Sen bize, gönlümüze o tövbe duygusunu, mağfiret duygusunu, nedamet duygusunu ver. Seninle bağımızı koparmayalım yani. Kul-Rab ilişkisini koparmayalım diye çok güzel bir şey bu. Bu insana güç veriyor.
Evet.
Yani insanların problemlerini çözmede, zorluklarla mücadelede en çok zorlandığı alan yalnızlığa düşmesidir. Rabb'ı ile beraber olan, ondan mağfiret talep eden, ona iltica eden, ona sığınmayı bilen bir adam yalnız olmadığının farkındadır.
Ya innallaha mana. Evet. Sevirde de değil mi hocam?
Sevirde de
oradaki
öyle.
Oradaki mesaj da odur yani.
O manada önemli. Ve huve ma'akum eynema kuntum de yine bize bunu öğretiyor. Yani nerede olursak olalım o bizimle beraber. Çünkü insanoğlu çoğu zaman zorluklar karşısında üstesinden gelemeyince diz çöküyor. Çöküyor. Toparlanabilmesi için bir desteğe ihtiyacı var. Yani yalnız olmadığını, yani Rabbinin onunla beraber olduğunu, Rabbinin onu desteksiz bırakmayacağını hissetmesi lazım. Onu şurasında hissettiği zaman ben niye telaşlanıyorum ki? Evet. Sahibim o. Ben ona iltica ederim. O bana yardım eder şeklinde yeniden bir motivasyonla ayağa kalkmasına vesile oluyor. Önemli olan zaten insanın tökezleyip düşmesi değil. Önemli olan kalkabilmesi. Hepimiz düşüyoruz. Günde 100 defa düşüyoruz, 10 defa düşüyoruz ama önemli olan her defasında ayağa kalkabilme iradesi.
Hocam tam da bunun aslında Allah tasavvuruyla da çok yakın alakası var değil mi? Yani Allah her şeyi görür, her şeye agahtır.
Yani işte o şeylerin iddia ettikleri gibi efendim laiklerin, seküler zihnine sahip olanların, yani Allah kendi işine baksın veya deistlerin iddia ettikleri bir kendi işine baksın.
O yaratmış, kenara çekilmiş.
Çekilmişti, bize uğraşmaz.
Öyle bir şey yok.
Tam tersine bizim nefes aldığımızdan nefes verdiğimiz son ana kadar o her zaman bizimle beraber, bizim yanımızda, yakınımızda bizi murakabe ediyor ama bize destek oluyor. Bizi teyit ediyor. Yani sadece murakabe etmiyor. Murakabe ediyor. Yani düşmeyelim diye aslında murakabe ediyor. Düşmüşsek elinden tutayım diye murakabe ediyor. Ve bizim kendisine sığınmamızı seviyor, hoşlanıyor.
Evet,
hatta
evet.
Zaman zaman onlara bu tip sıkıntılar veririz ki bize dua etsinler diye ayetlerde.
Dönsünler olarak, diye değil
dönsün, mi? Tabii dönsünler diye. Sarahatle bunların hikmetlerine işaretler var.
Lâllehum yarciyon.
Evet. Yani bu algı önemli. Yani bizim Cenab-ı Hak ile kalbi birlikteliğimiz. Ya zaten zikir o demek. Evet. Zikir kalbi birliktelik demek. Yani insanın kalbinin Cenab-ı Hakk'a merbut olması, onunla irtibat halinde olması, onu unutmaması demek. Yani en zor zamanında, en dar zamanında, en gaflet anında bile hemen birden ya Rabbi sen varsın, sen benimle berabersin diyebilmek. Bu da işte şeyle oluyor. İbadetlerle, taatlerle, insanın kendi kendine telkiniyle, yani bu düşüncelerin fiile geçmesiyle, davranışa geçmesiyle ahlak haline geliyor. Evet. Davranış haline geliyor.
Hocam kalbi dediniz de hakikaten o sizin ayet yorumunuzu da ben çok böyle özgün buldum geçen. Evet. Allah kuluyla kalbinin arasına girer.
Ha tabii.
Yani orada bile kalbini korur yani.
Aynen.
Tabii. İnsanın kendisinden korur yani.
Aynen. Hani. Aynen. O ayet ben de çok etkileniyorum ayetten. Yani yehulü beynel mer'i diyor Allah Teala. Yani kuluyla kalbinin arasına hail olur. Perde olur diyor. Yani dışarıdan bir etki çevirmesin, etkilemesin, rüzgar Allah onu söndürmesin Allah. Diye evet, evet. Perde. Bu müthiş bir şey yani, yani. Ama bunu şarta bağlıyor Allah Teala. Ya eyyühellezine emestecibu lillahi ve lirrasul izâ de'akum. Allah ve Resulü sizi bir şeye davet ettiklerinde siz ona...
Hayat veren şeyde. Ha,
o hayat veren şeye davet ettiklerinde siz ona icabet ederseniz edin. O zaman işte bunun kalbinizle aranızda Allah'ın girip sizi koruyacağını görürsünüz.
Evet.
Ve alemu diyor çünkü.
Allah Allah. Hakikaten çok ilginç, özgün bir yorum evet, hocam. Evet. Hocam biz Mekke'nin fethinden başlayalım isterseniz.
Tabii. Buyurun.
Bunun sonundan başladık ama böyle bir aslında... Allah Resulü'nün aslında hayatında bir taç yani o, değil mi hocam?
Kesin. Ya şimdi şöyle bir şey. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Mekke'de doğdu. Mekke'de büyüdü. Mekke'de peygamber oldu. Mekke'de 13 sene iyi kötü zor şartlar içerisinde nübüvvetini ilan etti ve ümmet yetiştirmeye çalıştı.
Evet.
Ama en son tahlilde yani orayı terke mecbur bırakıldı. Zaten hicrette Mekke'den çıkarken o işte Sevr Tepesi'nin ucundan Mekke'yi seyrederek ey Mekke, ey nazlı Mekke, ey güzel Mekke diye seslenip yani çıkarılmasaydım ben seni bırakıp gitmezdim dediği Mekke'ye hep 10 yıl boyunca 8 yani 8 yıl diyelim 8 yıl boyunca hep Mekke'ye dönmek, Mekke'de olmak, Mekke ile yeniden kucaklaşmak arzusunda.
Evet.
Bu aşikar. Yani bunu zaman zaman söylüyor, bunu tavırlarında hissettiriyor, dualarında bunu söylüyor. Ashab da bunun farkında. O yüzden zaten şeydeki Fetih suresindeki "Lekad sadakallahu resuluhu rü'ya" ayeti kerimesiyle Resulullah'ın fetih rüyası görmesi Mekke fethi ile ilgili olduğu biliniyor.
Evet. Yani "Lekad mescide haram"
yani, inşallah aminin muhallakin yani emniyet içerisinde başınız sıraçlanmış olarak gireceksiniz diye Allah Teala bir müjde veriyor ayeti kerimelerde. Dolayısıyla yani Mekke fethi Resulullah'ın rüyası. Yani Mekke'ye tekrar dönmek. Niçin rüyası? Çünkü Mekke emin bir belde. Hmm. Çünkü Mekke Hazreti Adem'in inşa ettiği ilk olarak rivayete göre bir mabedin bulunduğu yer. Ama Kur'an'la sabit ve tarihen sabit ki İbrahim Aleyhisselam'ın inşa ettiği o yüce mabedin bulunduğu bir yer. Ve çocuklarını işte civarı ziraatsiz olan bir vadiye bıraktım. Bir vadini gayri zicarın dediği bir yer. Ve Kur'an'da da emin kıldığın Allah Teala'nın kim oraya giderse emin olur diye beyan ettiği mübarek bir belde. Evet. Dolayısıyla bu beldeye tekrar Resulullah Efendimiz gelmek ve Kabe-i Muazzama'dan tevhidi yeniden insanlığa ulaştırmak istiyordu. Oradaki şirk tortularını, efendim putları, putperestliği ve zulmü, işkenceyi, merhametsizliği ortadan kaldırmış. Çünkü peygamberimiz bir rahmet peygamberi. Evet. Yani merhamet için geldiği için yani orada yapılan işkenceler, zulümler, haksızlıklar, kan davaları vesaire vesaire bunların hepsiyle çok mücadele etti Resulullah. Tam muvaffak olamadı Mekke döneminde. Hicrete mecbur oldu. Dolayısıyla Mekke fethi onun için artık bir taçlanma, şimdi ifade edeyim, bir taçlanma hadisesi. Yani İslam'ın gelişinin taçlanması, güçlenmesi ve artık Mekke, Medine devlet olmuş olan bu sistemin Mekke'yi de buna katması suretiyle evet. Nihayete doğru, finale doğru yol alması evet. demektir.
Hocam oraya giderken ama hiç Efendimiz açık etmiyor değil mi oraya gittiğine dair böyle bir şimdi strateji
Efendimiz,
olarak?
Efendimiz'in stratejisi zaten hep o. Yani şeydi, bütün savaşlarda, hatta pek çok yolculuklarında, gazve ve seriye yolculuklarında ters istikametlere gidiyor peygamberimiz. Yola çıkarken yani doğuya gidecekse önce batıya doğru gidiyor. Sonra aşağıdan bir yerden dönüyor. Yani bu stratejik olarak düşmana bir şekilde hani duyan, haberdar olan, haber ulaştırmak isteyenler olursa onları şaşırtmak adına diplomatik bir şey. Çok sevkül ceyş açısından, stratejik açısından çok önemli bir hadise. O yüzden peygamber hem Ramazan'da çıkıyor yolculuğa. Efendim yolda orucunu açıyor. Efendime söyleyeyim. Ve tam ters istikamette gidiyor. Söylemiyor neye gideceğini. Yani Mekke fethine evet. gidiyoruz demiyor. Ama tabii hazırlık şeyleri belli. Çünkü Beni Bekir kabilesi işte Müslümanlara zarar vermiş. Bir takım insanlar öldürmüş. Yani anlaşmayı bozmuş. Öyle söyleyelim. Beni Bekir kabilesi Kureyş'e bağlı. Bu anlaşmanın bozulmuş olmasından dolayı Resulullah Efendimiz yani bir uzlaşma zemini arıyor ama onlar da yani belli ki işi tekrar bir kavgaya vardırmak istiyorlar.
Evet.
Efendimiz yani gelin demek istiyorlar Mekke fethine. Hmm. Adeta fiilen davet etmiş olurlar. Çünkü Hudeybiye müsalahasında Resulullah Efendimiz çok zor şartlara razı oldu. Yani
Mekke... Bir sene, iki sene önce miydi? İki sene önce, altıncı yılında.
Yani Mekke'de Müslüman olup Medine'ye gelmek isteyenler gelemeyecekler. Hmm. Medine'de muhacir olarak bulunup sonra irtidad eden olursa dönmek isterse Mekke'ye gelebilecekler. Bunun gibi böyle çok...
ilginç maddeler, evet.
Abuk şeyler vardı ama Efendimiz bunları bir ileri görüşlükle bunların mümkün olmayacağını zaten.
Çünkü o zaman şey olmuş oluyor değil mi hocam? Kendisi diplomatik bir taraf ilan edilmiş. O zamana kadar Mekke tanımıyordu bile yani.
Tabii işte bir devlet oldu.
Evet.
Artık yani, ilk defa bir masaya oturdu.
Evet.
Diplomasiyle bir imza söz konusu oldu. Yani o açıdan çok önemli Hudeybiye müsaadesi. Arkasından bu da Mekke'nin fethi. Fetih de tabii Mekke'nin fethi. Yani siz biraz önce işaret ettiniz. Yani İslam tarihi açısından bir dönüm noktası olduğu için fetihten önce infak ile, fetihten önce cihat ve savaş ile fetihten sonraki bir değil. Niye? Çünkü artık İslam devleti güçlendiği, zaafların tasih ve tamir ettiği ve artık ileri yolculuğa hazır noktaya geldi. Zaten la hicrete ba'del feth. Fetihten sonra hicret yoktur.
Evet.
Yani hicret artık tamamlandı. Artık hicret Rabbinizadır.
Evet.
Allah'adır. Hmm. Kalbi hicrettir yani. Veya başka yerlere fetih için gidiş vardır. Cihat vardır yani artık. Evet. İslam'ı tebliğ. Çünkü cihat dediğim şey bir kavga değil veya savaş değil. İnsanla İslam arasındaki engelleri kaldırmaktır.
Hazreti Ömer'in yanına hocam iki tane halifeliği zamanında iki tane Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olmuş. Onlar da sahabidir Allah'a alem. Geliyorlar. O malum Araplarda sağa oturtmak bir şey onlara iyi.
Onur.
Evet. Onları sağa oturtuyor. Fakat biraz sonra Ensar'dan birisi gelince siz şöyle bir kayıverin bakayım diyor. Onları yanına otur. Sonra birazdan sonra muhacirlerden birisi geliyor. Siz hele bir kayın biraz daha diyor. Onu sağa oturtuyor. Sonra Bedir Savaşı'na katılmış birisi geliyor hocam. O en tabii malum faziletlisi. Onu sağa oturtunca tabii bizim ilk gelen ikisi ta çadırın dışında buluyorlar hocam
kendini. Kapının kenarına kadar.
Ya diyor bize yaptığını gördün mü diyor diğeri diğerine. O da diyor ki İşte ne yapacaktık diyor. Biz diyor Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olduk diyor.
O kadar.
Yani tam dediğiniz gibi. Evet. Peki ne yapalım? Gidelim diyor. Ya ne yapacağız da biz bu fazilete erişeceğiz soralım diyor Hazreti Ömer. Evet. Siz istiyor musunuz bu fazileti gerçekten diyor Hazreti Ömer. Evet. O zaman Serhat'a gideceksiniz ve dönmeyinceye kadar şehit oluncaya kadar savaşacaksınız diyor. Onlar da öyle yapıyorlar hocam.
Allah'a emanet. Ama işte bu işte adanmışlık çok önemli ya.
Evet,
yani
evet.
İnsanın kendisini bir davaya adayabilmesi ve hizmete adayabilmesi.
Ama Mekke'nin fethinden sonra zaten herkes Müslüman olduğu için. Evet. Değil mi hocam böyle bir güç orada artık yani.
Ya artık serhatlerde, yani sınır boylarında yani İslam'a yapılacak olan saldırılara mukabele etmek. Ve yeni insanlara İslam'ı taşımak.
Evet.
Efendimiz zaten veda hutbesinde onu ifade etti. Yani ne dedi? Benden duyanlardan duyanlar daha iyi anlamış olabilirler. Dolayısıyla siz fel yubelliğ şahidul gayb. Yani burada bulunanlar, bulunmayanlara, şahit olanlar, gaib olanlara, burada olmayanlara ulaştırsınlar.
Evet.
Bu müthiş bir mesaj. Zaten evet. İslam'ın yayılmasında bu hutbenin çok müthiş bir tesir olduğu İslam tarihçilerinin müttefakın aleyh oldukları bir konu. Çünkü orada bulunan 110 bin sahabiden 100 binin kabri Mekke Medine'de değil.
Allah
İşte
Allah.
Hazreti Ömer anlattınız ya.
Evet,
yani hepsi işte Mekke Medine dışına çıkmışlar. Yani Şam'da, Bağdat'ta, Mısır'da, İstanbul'da,
Çin'de,
Orta Asya'da,
Azerbaycan'da,
Diyarbakır'da, Türkiye'nin güneyinde bir sürü yerlerde sahabi kabileleri var. Anadolu'nun bazı yerlerinde var. Yani hiçbiri Mekke, Medine'de ölmeye razı değil. Yani ben daha ileri gideyim, daha ileri ufuklara ulaşayım. Bu müthiş bir adanmışlık. Yani bu adanmışlık sayesinde İslam böyle bir asır içerisinde üç kıtaya birden yayılma şansı elde ediyor. Yani Asya'ya, Avrupa'ya ve nihayet Afrika'ya.
Yani hocam normalde Mekke'nin fethini konuşuyoruz ya böyle bir aslında ya tamam işte Mekke'yi de aldık. Zaten tamam bundan sonra
yan geleceği
Arabistan yani. Zaten bir de hocam bir Sasaniler var. Evet. Bir Bizanslar var. Hani Rüstem bile bu Kadisiye Savaşı'nda diyor ki siz baldırı çıplak Araplar niye geldiniz buralara diyor.
Tabii.
Yani o kadar küçük görülen bir kavim aslında.
Yani şimdi ondan önceki dönemlerde, İslam öncesi dönemlerde dünyada sözü geçen bir Persler var. Bir de Roma var. Evet. Yani bir de işte uzakta Çinler var. Yani Pers İmparatorluğu'nun yanında bunlar tabii çok hakikaten çömez kalıyor. Araplar evet. Çok çömez kalıyor. Roma derseniz zaten bütün dünyaya hükmediyor. Doğu Roma, Batı Roma şeklinde baktığınız zaman. Yani dolayısıyla Araplar yeni yeni tarih sahnesine çıkan, yeni yeni kendilerini gösteren ama arkalarında Kur'an gibi, Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam gibi çok önemli mesajları olan, bu mesaj sebebiyle hemen parlayıp etkin hale gelen bir pozisyona yükseliyorlar. O çok önemli. Evet. Türklerin de işte mesela Türkler de ondan önce çok yok yani İslam öncesi dönemde Orta Asya işlerinde at sırtında efendim işte oradan oraya koşturan
Moğollar neyse onun
kah Moğolların yanında, kah Çinlerin esaretinde, kah bilmem ne. Yani daha çok böyle kırsal bölgelerde, platolarda yaşamaya çalışan insanlar. Ama İslam gönüllerine deyince bakıyorsunuz ulemadan insanlar çıkıyor işte. Evet. Semerkant, Buhara'da bir Maverai-Nehir medeniyet doğuyor.
Evet, yani nasıl hakimiyeti mefkûresi diyor hocam.
Aynen. öyle mefkûreler çıkıyor. Yani nasıl Mekke'deki baldır çıplak Arap efendim işte kenarı Dicle'de bir kurt aşısı koyunu Ali İlahi gelir Ömer'den sonra onu diyorsa efendim işte o Türk unsurları da Orta Asya'nın ortasındaki Türk unsurları da İslam'la tanıştıktan sonra Abbasiler döneminden sonra özellikle işte Selçuklu'yu Anadolu'yu gelecek kadar geliştiriyorlar. İşte Anadolu Selçuklu'yu kuruyorlar, arkasında beylikler ve Osmanlı Devleti ve 6-7 yüzyıllık bir gerçekten dünya cihan hakimiyeti mefkûresini tahakkuk ettiriyorlar. Evet. Ama burada yani onları ateşleyen, onları motive eden ben yine İslam'ın olduğunu düşünüyorum yani. Evet. Ondan önceki Türklerin veya Moğolların yine istilaları var ama onlar istila. Evet. Yani oraya medeniyet götürmüyor, taş taşında bırakmıyor. Yıkıp geçiyor, işgal ediyor. Yani asıl işgal değildir, asıl olan istila değildir, fetihtir.
Evet, fetih.
O yüzden Kur'an'ın kullandığı kavramlar çok önemli. Yani Mekke'nin fethi de öyle. Yani Mekke'nin fethinde de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gönülleri fethetmek üzere yola çıkıyor.
Bunu hocam bir aradan sonra konuşalım inşallah.
Öyle mi?
Evet, bir ara verelim. Efendim İrfan gündeminde Hasan Kamil Yılmaz hocamızla beraber birazdan tekrar beraber olacağız.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
İrfan gündeminde tekrar beraberiz efendim. Ben Mehmet Lütfü Arslan, kıymetli hocamız Hasan Kamil Yılmaz Beyefendi ile birlikte Mekke'nin fethini konuşuyoruz. Hocam tam fethin gönülleri açmak olduğunda kalmıştık.
Evet, doğru.
Onun da aslında böyle bir hani cihan hakimiyeti mefkûresine yol açan bir aslında bir bizim için de hayat nizamı haline gelişini
bir ateşleme yani o. Evet, ateşleme, evet. Gönülleri ateşleme aslında baktığınız zaman. Evet. Yani fetih dediğiniz şey. Tabii şimdi Kur'an-ı Kerim'deki fetih suresi ve fetih kavramı ulema tarafından genellikle iki türde değerlendirilmiştir. Çok fazla şeyleri vardı ama ikisi çok önemli. Bir basarla görülen, gözle görülen fetih, o işte ülkelerin, beldelerin fethi. Bir de basiretle yani kalp gözüyle görülen ve gerçekleşen fetih. Aslında İslam bu iki fethi beraber olduğu zaman fethin taçlandığını ilan etmiş aleme. Yani siz bir istilacı kuvvet olarak gittiniz bir yerlere, efendim gözle görülür şekilde şeyleri aldınız ama insanların gönüllerine dokunamadıysanız, yani orada basirete yönelik bir eylem, işlem yapıp da kalpleri fethedemediyseniz orada problem var. Resulullah Efendimiz ise Mekke fethi bu bakımdan çok önemli. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Mekke'ye girerken veya Mekke'ye gelirken mesela şimdi her kabileye bir sancak veriyor. Mesela Ensar'ın sancağını Sa'd ibn-i Ubade'ye veriyor. Sa'd ibn-i Ubade şeyle bizim bu Ebu Süfyan'la karşılaştığında onun önünden geçerken çok böyle celalleniyor veya işte heybetleniyor kendince fethe gidiyor Mekke'nin fethini. Biraz da bir Mekke Medine tırtması var herhalde ki diyor ki el yevme yevmül melhame. Evet. El yevme yevmun azzallahu Ka'be. El yevme yevmun ezellallahu Kureyş. Yani diyor ki bugün savaş günü.
Savaş.
Bugün kan gövdeyi götürdüğü gün, kan dökmenin helal olduğu gün, bugün Kureyş'in zelil olduğu bir gün, bugün Kabe'nin falan diye söylüyor. Biraz bozuluyor tabii. Bir şey söylemiyor ama yani önden çok muhteşem bir ordu geçiyor. Bir şey söylemiyor. Bu Resulullah'ın da kulağına gidiyor. Resulullah Efendimiz de yani şeyin bu Sa'd bin Ubade'nin böyle söylediğini duyunca Sa'd diyor yanlış söylemiş diyor. Yanlış ifade etmiş. Bugün el yevme yevmul merhame. Bugün merhamet günü diyor. Bugün Kureyş'in aziz olacağı bir gün diyor.
Allah Allah.
Bugün Kabe'nin azamet libasını bürüneceği bir gün diyor. Çağır Nubadi'yi diyor.
Hocam bu çok güzel bir aslında şey ifade eden bir şey ya. Fetihle istila arasındaki farkı. Hah
işte onu söylüyorum. Mesela evet. Gönüllerin fethi böyle başlıyor. Evet. Ondan sonra çağır Nubadi'yi diyor. Nubadi'yi çağırıyor. Alıyor sancağı halinden. Kays'a veriyor. Hı-hı. Bitti. Yani sen bu işi taşıyamıyorsun. Yani sen yani fetihle istilayı karıştırıyorsun. Biz fete gidiyoruz. İstilaya gitmiyoruz. Ürkütmeye, korkutmaya gitmiyoruz. Hatta şeyi yakalandığı zaman Ebu Süfyan yani İslam ordusunun geldiğini haber yok belki ama bir grupla kolaçan etmeye çıkmışlar etrafı. Ateşlerin yandığını görünce sokulmuş kim bunlar falan. Peygamberimizin geldiğini bilmiyorlar. Şeyler de askerler de yakalamışlar Ebu Süfyan'ı. Hmm. Getirmişler Resulullah Efendimiz'e. Abbas da o zaman yeni katılmış. Daha önce Müslüman olmuştu ama Medine'ye gitmek
üzere. Bırakmamıştı değil mi?
Bırakmamıştı. Medine'ye gitmek üzere yola çıkmış. Resulullah'la karşılaşınca Resulullah tamam diyor. Sen gene muhacir sayılırsın. Muhacirlerin en sonuncusun. Ben peygamberlerin en sonuncusuyum. Ama gel bizimle beraber diyor.
Çok iyi kurtarmış olacağım.
Yani çünkü fetihten sonra icat yok.
Sonra icat yok.
Ondan sonra şimdi Hazreti Ömer de Ebu Süfyan'ı görünce bunu hemen gebertelim diyor. Peygamberimiz dahil ediyor. Abbas öldürmeyelim ya Resulallah bunu diyor. Öldürmeyelim diyor. Peygamberimiz diyor ki Abbas'a sen bunu al götür diyor. Ordunun geçtiği yerden orduyu görsün bu diyor. Hmm. Orada bu nasıl geçiyor? Evet. Çünkü Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yani 10.000 kişilik orduyla giriyor ama o kalabalığa rağmen o kadar muhteşem bir haşmet, heybet ve güzellik var ki. Şimdi bir köpek yavrusu yapmış, o köpeğin yavrusunun başına bir sahabiyi nöbetçi dikiyor.
Allah Allah.
Yani ya aman yavrular.
Evet.
Yani 10.000 kişilik ordunun askerinin efendime söyleyeyim devesi, atı çarpar, yavrulara zarar verdiği bir nöbetçi dikiyor. Sen buraya dur. Şimdi böyle bir ordu ve tabii o kalabalığı görünce şey çok etkileniyor. Ebu Süfyan Abbas'a diyor ki maşallah diyor senin diyor kardeşin oğlu diyor saltanatını iyi geliştirmiş diyor.
Saltanatını iyi
büyütmüş diyor. O da diyor bu saltanat değil bu nöbet. Doğru diyor. Yani şimdi amaç şu yani şeyin azamet karşısında gönlüne bir heybet düşürüp onu kazanmak.
Yani efendim, böyle bir silahlı aslında mücadeleye engellemek.
Kesinlikle. Kesinlikle. Hı. Yani çünkü Hazreti Peygamber dört koldan Mekke'ye giriyor. Dörde ayırıyor ordusunu. Sadece Halid bin Velid'in girdiği noktada o merkezden giriyor. Onun girdiği yerde bir iki
mukavemet
oluyor. Orada da çok ciddi bir şey yok. Diğer dört koldan hiçbirisinden mukavemetle karşılaşmıyor. Zaten amaç bu. Amaç bu ve Resulullah Efendimiz doğruca Mekke'ye gidiyor. Yani Kabe'ye gidiyor. Kabe-i Muazzama'ya gidiyor. Kabe-i Muazzama'ya da devesinin sırtında tavafını yapıyor. Asasıyla da putları yavaş yavaş Allahu Ekber diyerek putları düşürmeye.
Azametli bir sahnedir değil mi hocam?
Evet, muhteşem ya. Bir şey tabii ya. Bir şey biliyor musun? Şimdi
Bilal Habeşi de şeye çıkıyor değil mi hocam?
Ezan okuyor ondan sonra. Öğlen vakti geliyor. Yani öyle bir ortamda herkes telaşlı, bütün Mekkeliler yığılmışlar hareme. Herkes bekliyor. Ne olacak şimdi? Yani ne yapacak peygamberimiz? Kafamı kesecek, adamı öslecek, ne olacak? Ne yapmamı bekliyorsunuz diyor. Bu çok güzel bir şey. Yani bir de onların nabzını tutmak için. Onlar da diyorlar ki sen kerim bir kardeş, kerim bir kardeşin çocuğusun. Senden kerem bekleriz ya Muhammed deyince. Evet diyor. Ben size bugün hiçbir şey demiyorum. Sadece Yusuf'un kardeşlerine söylediğini söylüyorum. Yusuf ne demişti kardeşlerine? La tesribu aleykumul yevm. Bugün kırama yok.
Sizin
bugün eski defterleri karıştırmıyoruz. Evet. Olanlar oldu
gitti. Yeni bir sayfa açıyoruz.
Oldu, işkence oldu, kavga oldu, kan döküldü. Amcamı öldürttü, vahşi onu katletti falan bana bağırsak attı şu işkem. Hiç onlar bitti.
Ya kaldı ki en çok acı çeken de kendisi değil mi hocam?
Bizzat kendisi. Ya hatta fetih tamamlandıktan sonra yani kızı Zeynep'i hamileyken devesinden düşürtüp
düşük yapmasına
hatta o sebeple ölmesine sebep olan kişi bile geliyor. İsmini hatırlayamadım şimdi. Onu bile Allah Resulü Aleyhisselatü affediyor. Yani sen benim kızımı öldürdün. İşte ona böyle zarar verdin falan gibi bir
Barbin Esmer.
Evet. Böyle bir sahne, böyle muhteşem bir sahne. Ve Efendimiz Mekke'ye girerken de kim hareme girerse emindir. Kim işte şey bu Süfyan evine girerse emindir. Kim silahından davranmazsa emindir. Kim karşılık koyması karşılık vermez emindir. Yani silah çekilmeyecek. Hakikaten hiçbir kan dökmesi vesaire olmadan doğrudan giriyor ve orada Hazreti Peygamber'in yaptığı konuşma da çok önemli. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kurduğu sistemi anlatıyor orada. Tevhidi anlatıyor. Hmm. Ve bu tevhid inancı için buraya geldiğini, gönüllere dokunmak istediğini, kan davalarını kaldırdığını, ribayı kaldırdı. Tekrar orada yeniden bunları söylüyor yani.
Evet, evet.
Fetih konuşmasını. Ya bu gösteriyor ki.
Yani maksat dolayısıyla adam öldürmek ya da bitirmek değil, tam tersi onları
İhya etmek, evet. İhya et. İnsanların gönüllerine dokunup, yani o yüzden Mekke fethi gerçekten tam bir gönüller fethinin en mücessem şekilde tezahür ettiği bir ortamdır. Yani Hint geliyor, ona dokunmuyor, tamam. Bir süre şey kaçıp gidiyor, Ebu Cehil'in oğlu İkrim'e, Yemen taraflarına gidiyor, kayboluyor bir süre. Sonra karısı onu bir şekilde tutup kolundan getiriyor, Müslüman olarak
onu bile affediyor.
Ona da,
halbuki İkrim hocam Kabe'nin duvarına yapışsa öldürülecekler arasındaydı
aynen,
normalde.
Aynen ona işte suvari neredesin diyor.
Yani bir hocam ben de çok beni etkileyen bir şey var orada. Gelirken sakın babası hakkında diyor bir şey söylemeyin. Ya. Babasına sövmeyin sakın.
Allah Allah, Allah.
Yani Ebu Cehil ki bu yani
ümmetin en büyük
firavunu yani.
Tam firavunu gerçekten. Çağdaş firavun o devre göre.
Allah Allah.
Böyle bir adam yani Resulullah Efendimiz insan psikolojisini çok iyi biliyor.
Evet, evet.
Yani gönle nasıl hulul edilir? Gönle nasıl dokunulur? Gönül nasıl kazanılır? Ve insanlar nasıl bu manada fethedilir? Bunu çok iyi görüyor. Yani maksat Mekke'nin fethi değil. Gönüllerin fethi.
Evet,
Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu yaptı yani. Bize aslında bütün insanlığa bunu göstermiş oldu.
Evet.
Ümmete bunu göstermiş oldu. O yüzden zaten bizim tarihimiz boyuncaki o Fütuhül Buldan, Fütuhül Kulüp meselesi bu Mekke fethinden sonra anladığım kadarıyla daha çok yaygınlaşmıştır. Yani ya önce beldelerin fethi belki ama mutlaka arkasından kalplerin fethi. Veya bazen tersi. Önce kalplerin fethi, sonra şeylerin, ülkelerin fethi. Yani dolayısıyla yani Mekke fethinin bize kazandırdığı en önemli şey bu fetih kavramının sadece fiziki bir fetih olmadığı.
Evet.
Manevi bir fetih olduğu ve ondan sonra da çünkü ümmetin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a tek tek gelip tebaiyeti var.
Evet, evet.
Beyat edişleri var. Yani Safa Tepesi'ne geliyorlar. Safa Tepesi'nde her biri sıraya giriyor. Kadınlar, önce erkekler, gençler, sonra kadınlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara yani İslam'ın hakikatleri noktasında, iman noktasında, ibadet noktasında, efendim işte namuslarını korumak noktasında, hırsızlık yapmamak, zina etmemek noktasında onlardan beyat alıyor.
Evet.
Yani
evet.
Onlara İslam ahlakı, İslam hukuku, İslam itikadı ile ilgili ön bilgilendirme yaparak bu istikameti yaşayacağız bundan sonra hep birlikte manasında çok ciddi mesajlar yok. Çünkü ayetlerle sabit olan
evet, evet.
Hususlar onlar.
Hocam bu aslında konuştuğumuz yani gönüllerin fethi,
evet.
Gönüllerin bu anlamda ihyası, imar, inşası mevzusu ümmetin her dönemde problemi olmuş.
Kesinlikle.
Hangi anlamda? Yani bu istilaya dönüşmüş bazen. Yani maddi bir takım
sahiplerle. İstila ve eşgale.
Evet. Maddi sahiplerle iktidarı almak, gücü almak, kuvveti almak. Yani bu bizatihi amaç haline gelince ve esas amaç olması gereken gönüllerin ihyası ikinci plana terk edilince hocam. Bu sefer kendi kendini tahrip eden bir süreç başlamış.
Aynen.
Dolayısıyla ümmetin önünde hep böyle bir aslında şey var hocam değil mi? Yani bir imtihan konusu var yani.
İşte o rol model Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin tavrı olduğu için oradan yürümek lazım. Yani kalplerin ve gönüllerin fethinden yürümek lazım. O dediğiniz çok doğru. Efendimizin rol modelliğinden yürüdüğünüz zaman problem olmuyor. Ama siz güce, güç zehirlenmesine tabi olur ve güç sizi cezbederse o zaman bazen yanlışlar oluyor. Yanlış işte Emeviler zamanında olduğu
evet,
gibi
evet, evet.
Kafa koparmalar veya ne bileyim şimdi Efendimiz orada çok önemli bir şey daha var. Yani Hucurat suresindeki inna halaknakum min zekerin ve unsa ayet-i kerimesini de okuyarak yani eşitliği ilan ediyor. Hmm. Yani kabile, aşiret, ondan sonra kölelik vesaire gibi unvanların asla
hatta üstünlük, kadın erkek
kadın erkek tabii
evet.
Unvanların o zaten baştan söylüyor çünkü inna kerim ve usa diyor çünkü
evet.
Üstünlük sebebi olmadığını asıl üstünlüğün takvada olduğunu yani gönüllerin fethiyle gerçekleşen takva hayatında olduğunu Kur'an-ı Kerim'in lisanıyla Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Orada ifade ediyor. Hepiniz Adem'densiniz. Adem ise topraktandır. Birinizin bir öbürünüze, beyazın siyah, siyahın sarıya asla üstünlüğü yoktur. Yani insansınız sonuçta. Yani bunlar filan mesela işte Fransa'daki insan hakları evrensel beyannamesiyle 18. yüzyılın sonunda gündeme gelmiş.
1000 sene sonra belki değil mi hocam?
Tabii. Tam 1000 sene sonra. Evet, tam 1000 sene sonra. Yani Efendimiz'den tam 1000 sene sonra, hatta belki biraz daha sonra,
1200 sene sonra.
632 Efendimiz'in vefatı.
1850'ler desek 1200 sene sonra.
1200 sene sonra ortaya çıkmış olan şeyleri efendim 1200 sene önce söylüyor. Evet. Yani bu muhteşem bir şey. Yani
hocam söylemekle değil, uygulamaya da geçiriyor bizi artık.
Tabii yani. Söylemekten kastım o zaten. Yani evet, evet. Efendimiz'in özelliği o. Yani peygamberimizin söyleyip de uygulamadığı bir şey yok zaten. Evet. Yani uygulamayacağı bir şey söylemiyor. Yani bütün zorluklarına rağmen, risklerine rağmen uygulamayı önemsiyor. Hem de en yakından başlıyor. Evet. Kan davası ise akrabalarından ve faiz ve riba ise akrabalarından başlıyor. Yani kendisinden başlıyor yerine göre. Yani bunu hani ya sen madem önemli bir şey akrabalarına ne yapmıyorsun bunu denilir diyerek önce onlardan başlıyor. Bence tam insan psikolojisinde çok iyi bir diplomasi diye çok iyi biliyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ve bu manada İslam'ın yayılması adına da önemli yol ve yöntem öğretiyor bize.
Burada hocam tam Mekke'nin fethi olmuş. Her şey çok güzel hallolmuş. Ensar'ın içine bir şey düşüyor.
Evet. Evet,
orası çok beni çok etkileyen bir sahnedir hocam. Şimdi normalde hakikaten dediğiniz gibi böyle gözümün nuru dediği bir yer. Evet. Hani
tabii.
Çok güzel tasvir ettiniz hocam onu. Orada kalması beklenir normal şartlar altında.
Yani insan olarak bir beşer olarak düşündüğünüz zaman artık zaten 8 yıldır bir hasretle bekliyor oraya dönmeyi. Artık döndü, fethetti, engeller zahil oldu. Artık oraya dönmesi beklenir. Ensar da zaten o yüzden tedirgin. Yani Resulullah Efendimiz artık Mekke'yi aldı. Herhalde bundan sonra Medine'ye dönmez. Gibi evet. Aralarında böyle
konuşuyorlar.
Değerlerine evet. Yürekleri böyle küp küp atıyor yani. Onlar da istiyor ki çünkü hakikaten Efendimizin Medine'ye gelişi çok yüceltmiş Medine'yi ve Medine şehir olmuş yani. Evet. Yesrib'ken
Medine olmuş.
Yani o bakımdan çok önemli. Bir de tabii İslam devletinin payitahtı olmuş. Merkez şehri olmuş. O açıdan da çok önemli. Dönüverirse Mekke'ye bu şereften mahrum olacaklar. Dolayısıyla onlar endişe ediyor. Ama Efendimiz de muhteşem bir vefa örneği gösteriyor. Yani siz diyor benim en zor zamanlarımda, en zor şartlarda bana kucak açtınız. Beni davet ettiniz. Beni bağrınıza bastınız. Hanelerinizi açtınız, gönüllerinizi açtınız. Ben sizi bırakıp da buraya gelmem bana yakışan da olur diyor. Yani evet. Muhteşem bir şey. Yani bize de örnek gösteriyor aslında. Evet, evet. Yani bu vefa adına gerçekten yapılan güzel davranışlara, vefakarlık göstermek adına muhteşem bir örnek gösteriyor. Hatta böylece İslam'ın iki önemli şehri ortaya çıkmış oluyor tabii.
Evet.
Yani Mekke zaten mübarek, muhteşem, Kur'an'la sabit olan bir şehir. Ümmül Kura, Kur'an'ın diliyle. Ama şimdi bir de Efendimiz'in Medine'yi tercih edip tekrar Medine'ye gitmesi ve orada defnolunmuş olması ebediyete kadar dünya üzerinde bir işaret yani sembol. Medine artık Haremeyn-i Şerife'in diyoruz bakın yani evet. Bir harem, Mekke harem var, bir de Medine harem var. Kudüs tabi harem de onun da Mescid-i Haram Mescid-i Aksa kısmı baktığınız zaman. Dolayısıyla yani Medine-i Münevvere'ye tekrar dönmüş olması önce çok insani bir tavır. Ama aynı zamanda diplomatik de bir tavır yani. Yani İslam devletini iki önemli şehirden yayılmasını sağlayacak bir şey yapıyor. Çünkü Mekke biraz daha ibadet merkezli, taat merkezli bir yer. Medine biraz daha ticaret ve siyaset merkezli bir yer haline geliyor. Mekke artık ondan sonra siyasetin merkezi olmuyor. Siyaset genellikle Medine'den ve daha sonra Şam'dan, Bağdat'tan idare ediliyor.
Hocam genellikle de tabii hani hacca gidenler, umreye gidenler şöyle bir şey gözden paylaşırlar. Ya Mekke'de böyle biraz daha bir sertlik var, bir celal tecellisi
evet,
var.
Evet, onu söylerler.
Medine'de de böyle bir cemal tecellisi var derler.
Evet, aynen öyledir. Yani şeyden tabii...
İklimde de sanki.
Fiziki olarak da, fiziki coğrafya bakımından da Mekke biraz daha hem daha sıcak hem yalçın kayalıkların olduğu bir yer baktığınız zaman. Tabii orada hayata tutunmak falan da zor. Medine daha yeşillik. Vadisi var, suyu var, hurması var. Efendime söyleyeyim. İklimi daha muhtedil. Yani Mekke kadar sıcak değil. Aralarında bazen 10 derece yakın sıcak oluyor baktığınız zaman termometreye. Kışın yağmur yağışı oluyor. Soğuk havası oluyor hatta akşamın yerine.
Sabah namazında bazen böyle de mi üşürsünüz?
Üşüdüğümüz çok olmuştur. Yani, dolayısıyla yani Medine'de yaşamak biraz daha hoş, daha latif geliyor. Hele bizim gibi Türkiye'den gidenlere.
Buralara göre daha evet.
Evet, buradan gidenler için Medine daha yaşanabilir. Mekke daha zor yani gibi görünüyor. Ama Mekke'nin de kendine mahsus o Harem-i Şerif'in, Arafat'ın, Mina'nın, Müzdelife'nin muhteşem bir haşmeti, bir heybeti var. O da ayrı bir güzellikli bir bakış.
Etrafında ziraat yok, hayvancılık yok doğru dürüst belki. Fakat buna rağmen ilginç bir şekilde bereket yağıyor değil mi hocam? Oraya?
O işte ilahi bir rahmet bence yani. Evet, evet. İlahi bir rahmet. Başka onun başka hiç izahı yok yani. Dediğiniz gibi ziraati olmayan bir yer. Ticarete de çok uygun değil gibi görünüyor.
Türkiye'de bulamadığınız meyveleri gider orada yeriz.
Hepsi envai çeşidi. Tanımadıklarımızı mango bilmezdik yani orada gördük. Mangoyu vesaireyi falan filan. Hakikaten çok muhteşem o manada baktığınızda. Çünkü bir de ulaşım da herhalde çok uzak değil. O işte Kızıldeniz üzerinden, Cidde üzerinden 100 kilometre aşağı yukarı deniz yoluyla ulaşılması mümkün. Bir de tabii tarih boyunca hani iklimi itibariyle şeye de şiire, edebiyata falan da yatkın insanların yetiştiği bir yer. O da herhalde hem Kur'an'ın daha kolay anlaşılmasında ve yaygınlaşmasında ve ilahi kitap olduğunu kabulde. Çünkü şiirde bu noktalara gelmiş insanlar var. Evet. Onların şiirleri bile bunun altında kaldı. Hatta kendi şiirlerini şeyden Kabe'nin duvarına indiriyorlar artık. Şey geldi,
Kur'an var diyor.
Kur'an geldi. Evet. Kur'an'la yarışacak bizim kitabımız olamaz. Yani bir şiirimiz olamaz manasına. Dolayısıyla yani Arapların o şiiriyet özelliği. Tabii Kur'an dili olacağı için Allah Teala Kur'an şey Arapçaya ayrı bir şey göstermiş sanki. Yani ilahi nimet olmuş sanki.
Evet, evet.
Baktığınız zaman Arap dili Kur'an merkezli olarak gelişmiş. Gramer olarak da baktığınız zaman, şiiriyet olarak da baktığınız zaman, sanat olarak da baktığınız zaman yani muhteşem bir dil yani. Kelime türetme açısından bilmiyorum dünyada başka öyle dil var mı? Yok ben olmadığını zannediyorum. İşte emsile-i muhtelife diyoruz yani 24 tane kelime çıkıyor bir şeyden kökten 24 tane.
Hocam, o klasik Arapça girersek var ya çıkamayız hocam.
Bir de onların bablarını...
Çıkam hocam da görmedim hocam hiç orada.
Onların bablarına falan da gidiyor. Ama işte ben çok hayran oluyorum yani. Evet, o zenginliğe.
Maşallah.
O zenginliğe hayran oluyorum. Ya şimdi mesela İngilizce çok kelimesi çok olan bir dil ama İngilizce'de bu zenginlik yok. İngilizce kelime çok. Başka evet. dillerden almışlar, geliştirmişler, üretmişler vesaire. Ama Arapça'da yani bir kelimenin farklı şekillerde ve kalıplarda kullanılmasıyla manalar değişiyor, ufuklar açılıyor. Çok muhteşem bir şey yani.
Evet. Hocam şimdi toparlayacak olursak son dakikalarımıza geliyoruz. Mekke'nin fethinin bugün herhangi bir mümin Müslüman için bugün oradan alması gereken en önemli dersler neler olmalı hocam? İdarede olabilir bu, tabii. Başka türlü olabilir.
Valla Mekke'nin fethinin bence bize verdiği en önemli şey yani insan konusunda hassasiyet gösterilmesiyle ilgili mesaj veriyor. İki, yaratılmışlarla ilgili hassasiyet gösterilmesiyle ilgili mesaj veriyor. Yaratılmışlardan kastım özellikle Hazreti Peygamber'in o Mekke'ye girerken köpek yavrularının başına nöbetçi dikmesi çok önemli. Keza çevre ile ilgili Mekke'nin canlılarının ve diğerlerinin korunması ile ilgili ihram yasakları bile Mekke fethiyle başlayan şeyler. Çünkü Efendimiz biliyorsunuz Mekke'nin harem oluşunu ikinci irade ettiği hutbede ilan etti şeye,
evet.
Ümmetine. Dolayısıyla Mekke'nin
harem... Bir şey koparamazsın.
Tabii yani ot koparamazsın, av yapamazsın, avcıya şey gösteremezsin falan. Yani tam bir çevre anlayışı, evet. ekolojik dengeyi korumak adına çok önemli şeyler var. Ama en önemlisi o vurgu yaptığımız kalplerin fethinin, beldelerin fethinden önce olduğunun fiili olarak uygulanmış olması,
evet.
asıl olan insanları kazanmaktır. Evet. İnsanların günahları olabilir, suçları olabilir, kusurları olabilir. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın fedaleye yaptığı, fedale ki peygamberimizi öldürmek üzere gelen bir adam, peygamber onu fark edince ona bunu hissettiriyor. O zaman çok ürküyor o da. Fedale sen hala yönde bu niyetimi taşıyorsun diye. O da bunu fark edilmiş olması sen peygambersin diye teslim olmak durumunda kalıyor. Veya buna benzer böyle çok olaylar var. Yani Hazreti Peygamber her birinde onları İslam'la buluşturmak, rahmet peygamberi olduğunu onlara tescil ettirmek gibi bir derdi var. Diplomaside de Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yani dört koldan Medine'ye girmiş olması, yani Efendimizin savaş tekniğini de çok iyi bilgi gösteriyor. Ayrıca Mekke'ye girmeden önce konaklattığı ordusuna her askere ateş yaktırmış olması müthiş bir strateji. Yani
evet. Önce nefisleri bir şey yapıyor.
Mekke halkını bir kere gözdağı vererek evet. Yani savaş yapmadan, kan dökmeden, insanların canlarına dokunmadan böyle gönülleri kah korkuyla ama daha çok sevgiyle fethederek Mekke fethini bize numune fethi olarak gösteriyor.
Evet.
Çünkü Mekke fethinde diğer şeylerde savaşlarda Taif'te vesairede falan filan iyi kötü bir savaş, bir müdarebe bir savaş şey var ama burada öyle değil. Burada dediğim gibi sadece Halid bin Velid'in şeyinde bir ufak bir çatışma oluyor. Bunun dışında hiç şey yok yani savaşsız kansız neredeyse teslim alıyor.
Yani muhteşem bir şey yani o
evet, manada. Yani o manada muhteşem bir şey. Bunlar hepsi Hazreti Peygamber'in usulü usulüyle ilgili. Bir de tabii Mekke'nin fethiyle artık İslam kemale eriyor. Yani İslam'ın gücü kemale eriyor. Ve ondan sonra İslam'a yardım etmek, dine yatırım yapmak, infak etmek şeyde hadis suresinde buyurulduğu gibi ondan önceki infak gibi değil.
Evet.
Yani niye? Çünkü artık İslam güçlendi.
Güçlendi.
İslam evet. Artık kendisini tamamladı ve artık ilahi
ahkam. Risk yok yani.
Risk azaldı. Yani azaldı. Sıfırlandı.
Evet,
dolayısıyla yani beklentiyle yapılabilecek olan bir şey yok artık yani.
Evet.
Yani maddi beklentiyle tamamen manevi beklenti. Öyleyse dolayısıyla çözülenler çözüldü. Sen bundan sonra zaten yapmak zorundasın bunu. Yani ama bence elinde imkanı olmadığı için Müslümanların Müslümanlık adına yapılacak olan yatırım çok anlamlı değerliydi.
Evet.
Ve ilerisi çok görünmüyordu. Yani kazanacak mı kazanamayacak mı peygamber ve Müslümanlar bu savaşları veya bu mücadeleyi. Ama artık göründü ki Hazreti Peygamber hak peygamberdir. Zaferi kazanmıştır. Mekke'yi fethetmiştir. Ve şey tamamlanmıştır. İslam'a ait bütün ahkam tamamlanmak üzere yola girmiştir.
Evet, evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz.
Estağfurullah efendim.
Mekke'nin fethi ne kadar konuşsak kafi gelmez. O noktada hakikaten oradan da alacağımız çok ciddi dersler var. Özellikle insanların kalbini kazanmak mevzusunda.
O şeyi unuttuk yalnız. Osman bin Talha radıyallahu anh'ın anahtarı getirip Hazreti Peygamber'e Kabe'nin
hocam anahtarı. İsterseniz gelecek hafta devam tamam, edelim.
Peki,
bu konuyla ilgili yani tamam. Çünkü başka enstantaneler de var. Oradan başlayalım tamam, hocam peki. İnşallah. Efendim İrfan gündeminde muhterem Hasan Kamil Yılmaz hocamızdan bugün Mekke'nin fethini dinlemiş olduk. İnşallah önümüzdeki hafta tekrar buradan bıraktığımız yerden başka konulara yine
tabii. Gireriz bu, inşallah. Bu konutumu tamamlarız ama başka konulara da gireriz.
Peki. Tekrar buluşmak mümkün değil efendim. Allah'a ısmarladık.